Ayrım 47.
Jack Quaid'in öyküsü de var. Onun da tüfeği patlamış, sağ elini koparıp götürmüş. Yanındaki genç av köpeği de parmaklarından üçünü yemiş. Üstelik bataklıktalarmış ve de tek başına ve... Saxon, Jack Quaid'in başına daha neler neler geldiğini öğrenemedi. Korkunç bir rüzgar çadır bezinin iplerini, tahta çerçevesini kopardı, yıktı. Bir an bezin altında kaldılar. Sonra rüzgar hepsini aldı, götürdü, uçurdu. Saxon'a Billy karanlıkta sırılsıklam oldular. Billy Saxon'un kulağına. Yapılacak bir tek şey var diye bağırdı. Pılımızı pırtımızı toplayıp o yıkık ambara sığınmalıyız. Bu tasarıyı tufana benzeyen bir sağanak altında iki seferde gerçekleştirdiler. Taştan taşa atlayarak deriyi geçerken diz boyu suya battılar. Neyse ki dere çok derin değildi. Buna karşın iliklerine dek ıslandılar. Yıkık ambarın damı kevgir gibi delik deşikti ama ıslak örtülerini yayacak kuru bir yer bulabildiler. Billy'nin çektiği acı Saxon'un yüreğini sızlatıyordu. Onu yatıştırıp uyutması bir saat sürdü. Uyanmaması için de sürekli olarak alnını okşaması gerekti. Tir tir titriyordu, perişandı ama geceyi uykusuz geçirmeye seve seve katlandı. Çünkü kocasının daha çok acı duymasını engellediğini biliyordu. Gece yarısını geçtik herhalde diye düşünürken bir olay oldu. Kapı boşluğunda bir cep feneri yandı. Ambarın içerisini taradı, Saxon'la Billy'nin üzerinde durdu. Işığın geldiği yerden sert bir ses, "Hah, yakaladım sizi," dedi. "Çıkın bakayım oradan." Billy kalkıp oturdu, ışıktan gözleri kamaştı. Işığın arkasından gelen ses yaklaşıyor, emri tekrarlıyordu. Billy, "Ne var, ne oluyor?" diye sordu. "Hiç, ne olacak? Ben varım işte. Hem de uyanığım ha, bilmiş olun." Ses yanı başlarından geliyordu şimdi. En çok 1-2 metre uzaktan ama ışık yüzünden hiçbir şey göremiyorlardı. Adam kısa aralarla cep fenerini yakıp yakıp söndürüyordu. "Hadi bakalım sallanmayın," diye ekledi. "Battaniyelerinizi dürün çabuk. Size ihtiyacım var." "Yahu siz kimsiniz?" diye sordu Billy. "Ben polis memuruyum. Düşün önüme." "Peki ne istiyorsunuz?" "Sizi istiyorum, ikinizi." "Niçin?" "Serserilik ettiğiniz için. Hadi acele edin. Bütün geceyi burada geçirecek değilim." "Öyleyse siz kendinizi kovalayın. Ben serseri değilim, işçiyim." "Belki evet, belki hayır. Öykünüzü yarın sabah Sayın Yargıç Nussbaumer'a anlatırsınız." "Ne?" diye söze başladı Billy. "Kokmuş herif, bana istediğinizi yaptıracağınızı mı sanıyorsunuz? Şu ışığı biraz kendinize çevirin de çirkin suratınızı göreyim. Beni mi korkutacaksınız? Ayağa bir kalkarsam pestinizi çıkarırım. Seni gidi." Saxon, "Hayır yapma Billy," diye yalvardı. "Olay çıkar mı? Ucu kodese gider." Polis görevlisi doğruladı. "Yalan değil. Yanınızdaki piricin sözünü dinleyin." Billy, "O benim karım. Ona göre konuşun," diye uyardı. "Şimdi çıkın dışarı. Sizin iyiliğiniz için çıkmanızı salık veririm." "Hadi hadi. Ben sizin gibi kabadayı çok gördüm. Söz geçirmesini bilirim. Hele bir göz atın şuna." Işık yer değiştirdi. Karanlığın içinden tabanca tutan bir el çıktı ortaya. Tek başına bağımsız bir varlık gibi görünüyordu bura. Sanki hiçbir bedene bağlı değildi. Işıkla birlikte hayalet gibi bir belirip bir yok oluyordu. Polis görevlisi, "Şimdi benimle geleceğinize kalıbımı basarım," diye alay etti. "Başka bir şey üzerine bahse tutuşmanız gerekecek." Ama o sırada ışık söndü. Cep fenerini yere düşerken çıkardığı ses duyuldu. Billy ile polis memuru el yordamıyla feneri aradılar. Onu Billy buldu ve ışığı adamın üzerine tuttu. Karşısında kır sakallı, başlıklı bir adam duruyordu. Yaşlı bir adam. Saxon'a geçit resimlerinde gördüğü büyük ordunun eski savaşçılarını anımsattı. Adam gözdağı veren bir sesle, "Verin o feneri bana," diye bağırdı. Billy alaycı alaycı güldü. "Verin yoksa yersiniz kurşunu." Silahını doğru Billy'nin üzerine çevirdi ama parmağı hareketsiz kaldı. Saxon'la Billy topun fişek yataklarında kurşun ucularının parıldadığını gördüler. Biri, "Git be, koca bıyıklı kokarca sen de," karşılığını verdi. "Hem elmalara bile ateş edecek yürek yok sizde. Tanırım ben sizin gibileri. Fakir fukaraya, şanssızlıktan kolu kanadı kırılmış, yıkılmış zavallılara karşı aslan kesilirsiniz maşallah. Ama karşınızda erkek gördünüz mü uyuz köpekler gibi sürünüp yaltaklanırsınız. Hadi bassanıza tetiğe, zavallı korkak yaratık. Şimdi size höt diye bağırsam kuyruğunuzu bacaklarınız arasına alıp tabanları yağlarsınız." Dediği gibi de yaptı. Hüt diye bağırdı. Sakson polis memurunun nasıl korktuğunu görünce gülmekten katıldı. Adam dişlerini sıktı. Size son bir şans veriyorum dedi. O cep lambasını verin bana ve uslu uslu peşimden gelin, yoksa vururum sizi. Sakson Billy için kaygılandı ama pek fazla değil. Adamın ateş etmeye cesaret edemeyeceğine güveniyordu. Bununla birlikte kocasının gösterdiği yüreklilik karşısında her zamanki hayranlığı duydu. Billy'nin yüzünü göremiyordu ama üç İrlandalı ile dövüştüğü günkü gibi soğuk, telaşsız olduğundan emindi. Yaşlı adam tehdit ediyordu. İlk öldüreceğim adam siz değilsiniz. Ben bir eski askerim, kan görmekten korkma. Sakson sözünü kesti. Öyleyse kötü bir iş yapmamış olan zararsız insanların onurlarıyla oynamaktan utanmanız gerekir. Bu ambarda yatmakla kınanacak bir davranışta bulunmuş oldunuz. Burası sizin değil. Bu yaptığınız yasalara aykırı. Yasaları çiğneyenlerse hapse girerler. İkiniz de hapse gireceksiniz. Bir aydır bir sürü serseriyi aynı suçtan hapse gönderdim. Bu yıkıntı yersiz yurtsuz takımı için tam bir kapan. Suratınıza bakar bakmaz anladım sabıkalı olduğunuzu. Sizinle epey zaman yitirdim. Uslu uslu benimle gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Size bir çift söz söyleyeceğim. Birincisi, bu palavralar bize sökmez. İkincisi, bu gece burada uyuyacağız. Polis memuru kesin bir sesle, verin bana o cep fenerini dedi. Bana bakın, asker bozuntusu, damarıma basıyorsunuz. Pılı pırtınızı toplayın da çekin arabanızı. Cep fenerine gelince dışarıda çamurun içinde arayın, bulursunuz. Billy kapıyı aydınlatıncaya dek ışığı gezdirdi. Sonra elektrik fenerini futbol topu gibi dışarı attı. İçerisi zifiri karanlığa boğuldu. Adamın dişlerini gıcırdattığını duydular. Billy onu uyardı. Şimdi hele ateş açın, görürsünüz başınıza gelecekleri. Sakson kocasının elini tuttu, övünçle sıktı. Polis memuru umurdandı, bir küfür savurdu. Billy, ne oluyor dedi hemen. Daha burada mısınız? Dinleyin beni bunak herif. Uzun süredir katlanıyorum safsatalarınıza. Hemen çıkın buradan, yoksa dışarı atarım sizi. Hem bir daha buraya gelip soytarılık yaparsanız karışmam ha. Dışarıda fırtına öyle bir gürültü çıkarıyordu ki başka hiçbir şey duyulmuyordu artık. Billy bir sigara yaptı. Kibriti çakınca ambarın boş olduğunu gördüler. Billy gülmeye başladı. Düşün bir kez. Öyle kızmışım ki çıbanımı bile unuttum. Şimdi yeniden duyuyorum sancısını. Sakson kocasını yatırdı. Yeniden okşamaya başladı alnını. Sabah olmadan kalkmak yok dedi. Gün doğar doğmaz tramvaya binip San Jose'ye döner, bir oda kiralar, sıcak bir kahvaltı yaparız. Sonra bir eczaneye girip lapa yapmak için gerekenleri ya da herhangi bir ilacı alırız. Billy karşı koydu. Ya bensin, o ne olacak? Ben kentten telefon ederim ona. 5 centli olur. Evinde telefon hattı bulunduğunu gördüm. Nasılsa parmağın sağlam olsa bile çift süremezsin bu yağmurda. İkimiz birden iyileşiriz. Hava açıldığı zaman topuğumdaki yara da geçmiş olur. Yolculuğumuzu sürdürürüz. 5. 3 gün sonra pazartesi sabahı erkenden Sakson'la Billy yeniden tramvaya atlayıp son durakta indiler. İkinci kez olarak San Juan'a doğru yürümeye başladılar. Yol boydan boya su birikintileriyle kaplıydı ama masmavi gökte güneş parlıyordu. Toprağın yeniden yeşereceği besbelliydi. Benson'un çiftliğinin yakınına varınca Sakson bekledi. Billy 3 günlük çalışmasının karşılığı olan $6 almaya gitti. Dönüşünde, işten ayrıldığım için çok kızdı dedi. Önce beni bırakmak istemedi. Birkaç gün sonra beni taşıma işine vereceğini, 4 beygirli arabayı iyi kullanabilen sürücü bulmanın kolay olmadığını, bu yüzden gitmeme boyun eğemeyeceğini söylüyordu. Sen ne dedin ona? Doğrusu yoluma gitmek zorunda olduğumu söyledim. O tartışmayı sürdürüyordu. O zaman dedim ki, karım da yanımda dedim. Hemen yola çıkmayı karım istiyor dedim. Ama sen de istiyorsun. Elbette karıcığım, ama senin gibi acele ettiğim yok. Erkekçe çift sürmekten hoşlanmaya başlıyordum. Artık hiç korkmadan talip olabilirim bu işe. İşi kavradım. Nasıl derler, havasını aldım. Bahse girerim ki birçoklarından daha iyi çift sürebilirim şimdi. 1 saat içinde 3 mil yürüdüler. Arkadan bir otomobil homurtusu duyunca yolun kıyısına çekildiler. Ama araba geçip gitmedi. Benson arabada yalnızdı. Yanlarına varınca durdu. ''Nereye gitmeye niyetlisiniz?'' diye sordu Billy. Bakışından belliydi Sakson'u beğendiği. Billy güldü. ''Biz Manturya'ya gidiyoruz. Eğer oraya kadar uzanacaksanız...'' Sizi Watson ile bırakırım. Oraya kadar yayan gitmek birkaç gün sürer bu çıkınlarla. Atlayın. Ve doğrudan doğruya Saxon'a seslenerek, öne oturmak ister misiniz diye sordu. Saxon Billy'nin yüzüne baktı. Bin dedi Billy. Önü iyi olur. Karımdır. Bay Benson, Bayan Roberts. Benson Saxon'u örtüyle sarmaladı, neşeli neşeli kınadı. Demek sizsiniz kocanızı benden kaçıran. Saxon zorunluluğu üzerine aldı. Sonra otomobili yola çıkarmasını ilgiyle izledi. Benson başını arkaya çevirip göz kırptı Billy'ye. Eğer dedi, bütün arazim bundan önce sürdüğünüz toprakların toplamından daha çok olmasaydı yoksul bir çiftçi olmuş olurdu. Billy gerçeği gizlemedi. Size gelmeden önce ancak bir kez değmişti elim sabana. Ama ne olur sanki, herkes bir şey yapacak ki öğrensin. Günde $2 mı? Billy Benson'un gönlünü almak için şu karşılığı verdi. Neden olmasın? Demek ki o $2 ödeyen bir amatör bulunabiliyor. Benson yürekten gülmeye başladı. Çabuk öğreniyorsunuz. Saban kullanmaya pek alışkın olmadığınızı gördüm ama siz acemice davranmadınız. Yolda rastlanan işçilerin onda biri bile işe başladığının 3. günü sizin gibi başarılı olamazdı. Sizin en büyük kozunuz atları tanımanız. O sabah eğlenmek için yakala dizginleri dedim size. Atları sürmekte ustasınız. Belki doğal yetenekleriniz de vardır. Atlara çok yumuşak davranır dedi Saxon. Benson konuşmasını sürdürdü. Başka bir şey daha var. Kocanız yöntem sahibi. Nasıl söyleyeyim, açıklaması güç, içgüdü gibi bir şey. Yumuşaklık, tatlılık gerekli. Ama bilek gücü daha önemli. Kocanız gücünü, iradesini atlara kabul ettirmesini biliyor. Kendisinden yapmasını istediğim şey çok karmaşık, çok zor bir deneydi. 4 atlı arabayla tatlılıkla başarılamazdı bu iş. Bilek gücü gerekti. Atları sürer sürmez gördüm bunu. Kafasında en küçük kuşku yoktu. Atların kafasında da yoktu. Başlarında birisi var diye biliyorlardı. Bir iş yapılacağını, bunu kendilerinin yapacağını biliyorlardı. Korkmuyorlardı ama sürücü yerinde bir yönetici bulunduğunu anlıyorlardı. Dizginleri eline aldığı anda atları da eline almış oldu. Onlara egemen oldu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onları topluyor, istediği yere götürüyordu. Yukarıya aşağıya, sağa sola yön veriyordu. Atlar arabayı çekip atlıyor, yavaşlıyor, geri gidiyordu. Sonun iyi olacağını biliyorlardı. Yo, atlar hayvan ama akılsız değiller. Dizginleri usta bir sürücünün eline geçti mi hemen anlarlar. Yalnız beni şaşırtan şu ki çok çabuk gevşerler. Benson sustu. Çok konuştuğundan biraz utanmıştı. Acaba dinliyor muydu diye Saxon'a baktı. Dinlediğine inanmış olmalı ki güldü ve konuşmasını sürdürdü. Atlar tutkularımdan biri, inanın dediğimi. Bu pis kokulu makinayı kullandığıma bakmayın. Şu anda bir çift güzel atın arkasında kurulmuş olmayı yeğe tutardım. Ama atlarla zaman yitiririm. Daha kötüsü hep merak ederim onları. Çok kaygılanırım atlarımın sağlığı için. Oysa bu makinenin ne siniri var, ne nazik eklemleri, ne de kasları. Ya yürür ya yürümez, o kadar. Kilometreleri yutuyorlardı. Kısa bir süre sonra Saxon çiftlik sahibiyle ciddi konuşmalara dalmıştı. Bu kez de derhal anladı modern kafalı bir çiftçiyle karşı karşıya bulunduğunu. O zamana dek edindiği bilgiler sayesinde sohbeti başarıyla sürdürebildi. Benson'ı dinlerken öylesine çok şey anlayabiliyordu ki kendisi de şaşıyordu bu işi. Doğrudan bir soru üzerine niyetlerini açıkladı. Oakland'daki geçmiş yaşantılarına şöyle bir değinip geçti. Gelecek üzerindeki tasarılarını ısrarla belirtti. Morgan Hill fidanlıkları önünden geçerken 20 bil yol aldıklarını duyunca o gün akşama dek yürümeyi tasarladıkları yoldan çok daha fazlasını geride bıraktıklarını düşündü. Ve makine hala homurdanmayı, uzaklıkları yutmayı sürdürüyordu. Kocanız gibi bir adamın yollarda ne işi var diye düşünüyorum dedi Benson. Saxon gülümsedi. Evet, onun içi ters gitmiş iyi bir genç sandığınızı söyledi bana. Çünkü sizi tanımıyordum da ama yine de bu zamanda sizin gibi genç bir çiftin yatağını yorganını sırtlayıp arsa bulmak amacıyla yollara düşmesi olağanüstü bir olay. Ha, aklımdayken söyleyeyim. Billy'ye doğru döndü. Eşinize şunu söylemek istiyorum. İstediğiniz zaman çiftliğinde çalışmak üzere 1 yıllık sözleşme yapmaya hazırım sizinle. Size 3 odalı küçük bir de ev veririm, unutmayın. Saxon bu arada başka şeyler de öğrendi. Benson, Kaliforniya Üniversitesi'nin Tarım Koleji'nde okumuştu. Böyle bir öğretim dalı bulunduğundan habersizdi Saxon. Benson, beylik toprakları hakkında pek ümit vermezdi genç kadına. Sahipsiz bulunan beylik topraklar şu veya bu nedenle gidip konmak zahmetine değmeyen topraklardır. Gitmek istediğiniz yerin toprağı iyi topraksa eğer zaten yanına yaklaşılmaz. Öyle pahalı. Bildiğim kadarıyla oralarda demir yolu yoktur.